Ayrım 14, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 126. Miller çoktan önündeki kağıtları toparlamıştı. Bir orkestra şefi olarak oldukça az ve öz konuşuyor ama çizelgeleri tıpkı serseri bir sokak köpeğinin domuz pirzolasını kemirişi gibi büyük bir hırsla dolduruyordu. Stüdyoda olup bitenlerden bir haberdi. Hatta elinde bir şişe soda ve bir avuç dolusu kalemle dikilen stajyerin bile. Johnny taburesine oturdu ve bir sigara yaktı. İlk önce Miller'a, ardından da Ornstein'a, sonra da Ping Pong ve Gussie'ye bakarak anne, baba diye seslendi. Atın burada, bekletmeyin. Bacakları inanılmaz derecede ağırlaşmıştı. Sonunda kafasını kaldırdı ve Gussie ile Ping Pong'a el salladı. Jackie ördek gibi yürüyerek ona yaklaşırken arkadaşım dedi. Tıpkı eskiden olduğu gibi inanılmaz derecede iri ve şişman bir adamdı. Tıpkı 1 milyon papel gibi duruyorsun. Hatta daha bile iyisin. Johnny tıpkı bir ceset gibi göründüğünün farkındaydı. 1 milyon papelden daha iyi ne olabilir ki? Gussie Cicero ilerden 1 milyon papel ve oral seks dedi. Johnny yanlış dedi. Eğer bir fıstık senin 1 milyonunun olduğunu bilirse sana o hizmeti bedavaya verir. O bedava hizmetler hep en pahalı olanlardır. Bu Johnny'yi kahkahalara boğdu. Cicero'nun sırtına vurdu. Johnny pekala, eğer ben 1 milyon papel gibi görünüyorsam dedi, siz de benim bu sabah satın aldığım 2 boka benziyorsunuz. Johnny ayağa kalktı ve Ping Pong ile Cicero'nun kendisini kucaklamalarına müsaade etti. Yıllar boyunca Johnny, Jackie'nin lakabının onun şiş gözlerinden geldiğini düşünmüştü. Ancak kısa bir süre önce Frank Falcone ona Jackie'nin gözlerinin o lakabı almasının üzerinden yıllar geçtikten sonra bu hale geldiğini, bu lakabın ise onun gerçek ismi olan Ignazio Pignatelli'den geldiğini belirtmişti. Gussie Cicero Los Angeles'taki gösterişli bir akşam yemeği kulübünün sahibiydi. Johnny sahnede sesini yitirdiğinden ve bu yüzden herkesin Crown Royal'ı yerle bir etmesi ve Johnny'nin yeni mezarı üzerinde dansa başlamasına ilişkin ve Riot'ı çıkan makaleden beri orada şarkı söylememişti. Yine de Gussie ve Johnny arkadaş kalmışlardı. Gussie, Frank Falcone'nin selamı var dedi. Gussie, Los Angeles organizasyonunda görev alan ve bir şekilde Chicago ile bağlantısı bulunan önemli bir kişiydi. Johnny kendisi gelmiyor mu diye sordu. Ping Pong, Bay Falcone sana bir şey gönderdi dedi. Etli avucu yeni görünümlü bir sırt çantasını kavradı. Bu adam Falcone'nin üst düzey elemanlarındandı. Johnny'nin üst düzey elemanların ne iş yaptıkları konusunda hiçbir fikri yoktu. Bu tür konularda artık olması gerekenden daha fazla şey öğrenmeye de pek çalışmıyordu. Selamlarının yanı sıra bir de bunu gönderdi. Johnny çok hoş dedi. Ping Pong sana bundan bir tane vereceğim diye konuşmaya devam etti. Mümkün olduğunca kısa bir sürede imal ettirip Sicilya'dan yollayacağım. Orada köpek gibi çalışıp bu çantadan yılda 10 tane yapan bir adamım var. Saf deri, en iyisinden. Onu kumdaki kaleye mi göndermemi istersin, yoksa evine mi? Hangisi? Fontaine saf deri ibaresinin saf kısmına ilişkin bir şaka bulmaya çalıştı ama bunu yapamayacak kadar sersemlemişti. Aklına hiçbir şey gelmedi. Bu benim değil mi? Sana başka bir tane yollayacağım. Şaka yapıyor Jack. Elindeki çantayı Johnny'ye verirken şaka yapmıyorum, doğru söylüyorum, tamam mı? Ama buradaki dedi Mike Corleone için, capisci? Bunun anlamı bu kadar şakalaşmak yeter ve başka ne yaparsan yap evlat, fakat çantayı sakın açma. Sıkı sıkı kapatılmış olan çanta bir bowling topu kadar ağırdı. Tıpkı Noel'de çocukların yaptığı gibi Johnny çantayı salladı, ardından da kulağına kaldırıp içinden ses gelip gelmediğini anlamaya çalıştı. Komik herif. Ping Pong şişman suratındaki gözlerini kıstı ve olduğu yerde dikildi. Johnny'nin mesajı anladığından emin olmuş gibi görünüyordu. Ping Pong sonunda ben de saygılarımı iletmeliyim dedi. Bazı kişisel konuları çözmek durumundaydım. Johnny hiç de hoş değil dedi. Yani şimdi ben senin çanta taşıyıcın mıyım? Fakat orada hissettiği aşağılanmayı ucuz bir çimentonun asidi emdiği gibi sineye çekerek olduğu yerde dikildi. Ping Pong, seni seyredememek bizim kaybımız dedi. Mükemmel bir iş çıkarttın John. Milner bir şeyler yazmaya devam ediyordu. Müzisyenler çoktan toparlanmıştı. Johnny herkesle vedalaştı. Gussie ve Pink Pond'la birlikte dışarı çıktı. Bir Silver Shadow Rolls Royce arka kapının önünde park edilmişti. Johnny kraliçe nerede diye sordu. Anlayamadım. Pink Pong sanki birisi kendisine ibne demiş gibi kaşlarını çattı. Gussie İngiltere demek istiyor dedi, şaka yapıyor. Pink Pong günümüz gençleri dercesine kafasını salladı. Gussie araba benim Johnny dedi. Siyah bir Lincoln tam önlerinde durdu. Pink Pong ve adamları binip hızla uzaklaştılar. Tam onları seyrederken Johnny gözünün ucundan bir metal parlaması yakaladı ve kendisini büyük bir refleksle yoldan dışarı attı. Tökezleyip Rolls'un arkasına yaslandı. Gördüğü mermi değildi. Johnny bunun bir mermi olabileceğini düşünmesinin nedenlerinden tam anlamıyla emin olamadı. Gussie mükemmel bir refleksle değil misin? Johnny Cicero'nun araba anahtarlarını almak için yere eğildi. Uzun bir gündü dedi. Gussie söylemen gereken tek şey dedi, hayır teşekkürler olabilir. Ne için hayır teşekkürler? Hayır teşekkürler, benim lanet olası Rolls Royce'umu kullanmak istemiyorsun. Johnny anahtarlarını ona geri attı, hayır teşekkürler, senin lanet Rolls Royce'unu kullanmak istemiyorum. Gördün mü, sandığın kadar zor muymuş? Seni duymuyorum, tamam mı, sağır oldum kardeşim. Güneş batmak üzereydi. Johnny en son çektiği rahat bir uykunun üzerinden ne kadar süre geçtiğini hatırlayamadı. Gussie Johnny'yi kucakladı ve onu şarkı söylerken dinlemenin büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Arabaya bindiler ve havaalanına doğru yola çıktılar. Johnny Gussie'nin radyo kanallarını kurcalamaya başladı. Hangi kanalda neler olduğuna bakıyordu. Her yerde geçici heves şarkılar vardı. Rock and roll, hızlı konuşan disk jokeyler, mambo, diğer bir geçici heves, gözyaşı döken kadın şarkıcılar. İşte bir tane daha. Johnny hiçbir kanalda kendi sesini işitmedi. Belki de diğer kayıt firmaları haklıydı. Belki de Johnny Fontaine'in yapmaya çalıştığı kayıtlar Chinaman'in seçenekleri arasında değildi. Kanalları taramaya devam etti. Gussie Johnny'nin sinirlerinin ne kadar gergin olduğunu anlamış olmalıydı. Hava alanına giden çevre yoluna sapana kadar geçen yolculuğun büyük çoğunluğunda müthiş bir incelik göstererek hiç konuşmadı. Gussie Margaret Ashton ile bir Rolls Royce arasındaki dedi, fark nedir? Margot Fontaine'in ikinci, Gussie'nin de ilk karısıydı. Fontaine Jeannie'yi Margot için terk etmişti. Margot sadece onun kalbini çalmakla kalmamış, aynı zamanda kişisel saygısı da dahil olmak üzere elindeki her şeyi almıştı. Bir keresinde Margot'un görev aldığı film stüdyosuna gitmiş, yönetmen de ondan herkes için spagetti pişirmesini istemişti. Fontaine tek bir kelime etmeden önlüğü takmış ve söyleneni yapmıştı. Aşk, lanet olası aşk. Johnny Rolls Royce'un içine herkes giremez dedi. Bunu daha önce duymuş muydun? Herkes bunu duymuştur. Bilirsin işte, değişik gösterişli arabalar ve farklı orospular için kullanılan bir bilmece. Gussie orospular dedi. Margot Ashton'dan pek farklı değillerdir. İşte hatalı olduğun nokta da bu arkadaşım. Orospu orospudur. Gussie yanlış yerden dönerek ticari uçuş hattına girdi. Johnny özel hangarlara giden yolu işaret ederek yanlış yerden döndün dedi. Gussie kafasını salladı. Aslında dedi, ben seninle gelmiyorum. Frank senin incinmeni istemedi ama bilirsin işte, koca bir uçak. Tek bir kişi için. Göğüs cebine uzandı, bir silah çıkartacaktı. Fakat hayır, bu silah değildi, Johnny yanılmıştı. Gussie bir zarf çekip çıkarttı. Bu ticari bir uçuş fakat birinci sınıf. Johnny uçak biletini aldı, uçağı 15 dakika içerisinde kalkacaktı. Gerçekten de benimle gelmiyor musun? Gussie aslına bakılırsa dedi, ben hiçbir zaman oraya davet edilmedim. Tabii ki edildin, seni ben davet ediyorum. Gussie sorun değil dedi, Gina ile planlarımız var. Gina Margot Ashton'ın kıçına tekmeyi bastığında evlendiği kadındı. Ashton bundan sonra bir Arap şeyhiyle evlenmiş ve sonra ondan da boşanmıştı. Arabayı durdururken inanır mısın bilmiyorum ama 5. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız dedi. Rolls Royce'u gören alan görevlileri büyük çantalar ve dolayısıyla yüklü bahşişler hayal ederek onlara doğru koşturdu. Yine de gelecek hafta sonu oraya gelip seni görmek için biletlerimizi ayarladık. Bilet mi aldınız? O gün eğer bugün gösterdiğim performansın yarısını gösterirsen biletler bize neredeyse bedavaya gelmiş olur. Senin için her şeyi yaparım dostum. İleride farklı yaşlarda belki de 20 kişiden oluşan bir kalabalık vardı. Alan görevlilerine orada duran küçük valizin dışında başka çantasının olmadığını belirtti. Ama adamların her birine 20'şer papel bahşiş bıraktı. Gök mavisi spor ceket giyinmiş olan iki adam onu karşılamak ve kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olmak için Johnny'ye doğru koşturdu. Bu hareket tarzı Los Angeles gibi bir yerde bile herkesin dikkatini çekmişti. Kalabalık birden toplanıp kapıya ulaşana kadar onun arkasına takıldı. Muhakemesine çok uygun kaçmamasına rağmen Johnny kendisinden istenen hızlı ve okunaksız imzalarını bir an önce tamamlayabilmek için sırt çantasını havaalanı çalışanlarından birine emanet etti. Sıra bekleyenler arasında suratına imza atılmasını talep eden bir kadın da vardı. Johnny iki havaalanı görevlisine 50'şer dolar bahşiş verdi. Uçağa bindiğinde içerisi alkışlarla çınladı, insanlara el sallayıp gülümsedi. Ama bunu gözlüklerini çıkartmadan yaptı, yerine oturdu. Çantayı yere koyup bacaklarının arasına sıkıştırdı. Farklı koşullar altında şu koca memeli kızıl saçlı hostesin peşine mutlaka takılırdı. Ama o an kadından sadece bir yastık duble bourbon ve ballı sıcak bir çay istedi. Sırt çantasına bir göz attı. Onun yerinde başka birisi olsa çantayı çoktan açmıştı. Johnny umursamadı. Hostesin içecekleri getirmesi neredeyse sonsuza kadar sürdü. ''Balımız yok.'' dedi. ''Görünüşe bakılırsa çayınız da yok. Suyu hemen kaynatıyorum.'' Kadın arkasını döndü. Johnny'nin gözü tekrar çantaya ilişti. Çantayı açtı. Tabii ki içi deste deste parayla doluydu. En üstte ise imzasız daktilo ile yazılmış bir not vardı. Sana bakmamanı söylemiştim. Bak kelimesindeki o harflerin içlerinde ikişer tane nokta yer almaktaydı. Dipnot. İngilizce'de bak look, L-O-O-K olarak yazılır. Hemen altlarında da uçları aşağı doğru sarkmış somurtkan dudaklar çizilmişti. Johnny notu alıp buruşturdu. Kızıl saçlı hostesin çayla birlikte kendisine doğru yaklaştığını gördü ve bourbonunu yarıladı. Kadın çay servisini yaparken bardağındaki buzu ağzına alıp çiğnedi. Sol elini tabanca şekline soktu. Kadına doğru nişan aldı. Göz kırptı ve hafif bir klik sesi çıkarttı. Kadın kızardı. Hostes kabindeki her şeyi düzene sokup ortamı kalkışa hazır hale getirdiğinde Johnny bourbonunu ve çayını bitirmiş, neredeyse uykuya dalmıştı. Bölüm 8. Sırada Francesca Corleone'nin hemen önünde dikilen sarışın kız yemeğini alırken hoş sesiyle ''Siz Tri Delta dondurma partisindeydiniz öyle değil mi?'' diye sordu. Elindeki tabakta ev yapımı peynir üzerine konulmuş birbirine yapışık birkaç şeftali dilimi ve buruşuk bir marul yaprağı vardı. Bir de şekerli çay kızın akşam yemeği bundan ibaretti. Francesca'nın arkasında dikilen Suzy Kimball gözlerini kızın tabağından ayırmadan omurdandı. ''Francesca, bahsettiğiniz kişi ben değildim.'' dedi. ''Üzgünüm.'' Ah, normal bir insan bu aşamada kendisini tanıtırdı. Ama kız böyle yapmak yerine arkasını döndü ve oraya birlikte geldiği kız arkadaşlarıyla neşeli bir şekilde kaldığı yerden kıkırdamaya devam etti. Giysilerinde Yunan harfleri bulunmayan birçok kız yemek salonundaki sırada dikiliyordu. Kendi aralarında bırakın konuşmayı fısıldaşmaktan dahi kaçınan üst sınıf öğrencileri içeri girdiğinde korkudan yağmurluklarının altlarına saklanan kızlar. Bunlar daha önceden de oradaydı ama Francesca onların farkına varmamıştı. Onun varlığından haberdar oldu. Tek kişi hemen arkasından ilerleyen, oldukça koyu renk bir tene sahip olan, Francesca'nın seçtiği yiyeceklerden seçen, Francesca'yı pencere yanındaki masaya kadar takip eden Suzy'di. Francesca'nın arkasından gelen derin bir ses, ''Biliyor musun?'' dedi. ''Burası eskiden bir kız okuluydu.'' Francesca sese doğru döndü. Yan masada gofre kumaştan dikili ceketli ve yanık tenli genç bir adam oturuyordu. Avucunda bir uzay gemisinin ahşaptan yapılmış kopyasını sıkı sıkı kavramıştı. Tıpkı pilotların kullandıkları türden güneş gözlüğünü, dalgalı sarı saçlarını geriye doğru iteler tarzda kafasının üstüne kaldırmıştı. Francesca, anlayamadım dedi. Florida Kızlar Koleji. Çarpık bir gülümseyişle beyaz dişleri ortaya çıktı. Savaşın hemen bitimine kadar da öyleydi. Gizlice sizin konuşmalarınızı dinlediğim için özür dilerim. Sadece buralarda erkek kardeşimin yerleşmesine yardımcı oluyordum. Annenin korumacı bir yönünün olması çok güzel. Seni gerçekten seviyor, şanslısın. Delikanlı annesinin onun ve erkek kardeşinin evden uzaklaşmalarını büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sonunda elindeki uzay gemisini masaya bırakmıştı. Francesca kendisini hafif sersemlemiş hissetti. Dışarıdan gelen çiçek kokuları onu etkisi altına almıştı. Genç adam onunla konuşmak için bir grup insana arkasını döndü ki bu grupta şeftalili sarışın da dahil olmak üzere görünüşlerine bakılırsa hepsi de üst sınıftan insanlar vardı. Bu çocukta farklı bir şeyler seziliyordu. Hem utangaç hem de sakindi. Bir türlü konuşmaktan kendisini alamıyordu. Sonunda kendisini tanıtmadığı için özür diledi. ''Ben Billy Van Arsdale'ım dedi. Elini uzattı. Bu Francesca açısından büyük bir fırsattı. Fran Collins, Franny Taylor, Francis Wilson, Francie Roberts. Elini genç adama doğru uzatırken avuç içinin terli olduğunu fark etti. Terli tanımlaması içinde bulunulan durumu tam olarak açıklamaya yetecek düzeyde değildi. Sırılsıklamdı fakat başka şansı yoktu. Artık duramazdı. Büyük bir panikle Billy'nin elini avuç içine nazaran daha kuru olan parmak uçlarıyla yakaladı. Genç adam elini çevirdi ve onun parmak eklemlerini öptü. Billy'nin yemek arkadaşları kahkahaya boğuldu. Zorlukla işitilir bir fısıltıyla Francesca Corleone dedi. İstemeden soyadının dört hecesini de en iyi İtalyancasıyla telaffuz etmişti. Sanki öpücüğü bir şakaymış gibi algıladığını göstermeye uğraşarak gülümsemeye çalıştı. ''Pekala bu uzay gemisi hikayesi de nedir?'' ''Billy bu'' dedi. ''Gerçekten çok hoş bir isim.'' Suzy Kimball ışıl ışıl gözlerle sanki sınıftaymış da dönem boyunca sorulan sorular arasında ilk kez bir şeyin doğru cevabını bulmuş gibi ''O İtalyan'' dedi. Bunu Billy'nin oturduğu masadaki herkese söylemişti. ''Onlar çok iyi öpüşürler. İtalyanlar yani. Ben bunun Corleone diye telaffuz edildiğini zannediyordum. Corleone değil. Hangisi doğru?'' Francesca hiçbir şey söyleyemedi, gözlerini Billy'den alamıyordu. Diğer masadan birisi, ''Mamma mia, mozzarella da nerede kaldı?'' deyince herkes daha da çok gülmeye başladı. Billy onları dikkate dahi almadı. ''Florida Üniversitesi'ne hoş geldin. Eğer senin için yapabileceğim bir şey olursa...'' Masadaki adamın teki, ''işte yine başlıyoruz.'' dedi. ''Şeftali parçacıklarını alan kız, tattım.'' dedi. ''Sen adam olmazsın.'' ''Benim burada olduğumu unutma.'' Mozzarella şakasını yapan çocuk Corleone öyle mi dedi. Eliyle hayali bir silahı kaldırdı ve çık çık sesleri yaptı. Aralarından birisi onlarla alakan var mı dedi. Billy siz aptalsınız dedi. Sonra Francesca'ya dönerek kusura bakmayın onlar salak diye konuşmaya devam etti. Her neyse artık gitmek zorundayım. Fakat eğer gerçekten bir şeye ihtiyacın olursa kitaplıkta olacağım. WB'nin altında. Şeftali dilimleri. ''Evet tatlım'' dedi. ''Üçüncü William Brewster Van Arsdale.'' Billy gözlerini devirdi. Francesca'nın omzunu hafifçe sıktı. Ahşap uzay aracını aldı. Gözlüklerini yüzüne indirdi ve uzaklaştı. Francesca diğer masadakilerin onu iğnelemeye devam edeceklerini bekliyordu. Fakat hiç de öyle olmadı. Ona karşı ilgilerini kaybettiler ve tekrar kendi aralarında konuşmaya başladılar. ''Suzy özür dilerim'' dedi. Tıpkı azar işitmiş bir ev köpeği gibi titriyordu. Francesca ona ne söyleyebilirdi ki? ''Haklısın, öyleyim, İtalyan, öyleyiz, iyi öpüşürüz. Tüm bunlarda ters olan hiçbir şey yok, öyle değil mi? Olanları unut, ismimi istediğin şekilde telaffuz et.'' Suzy kafasını kaldırıp baktı, ardından da hemen ağzını kapattı. ''Kendini bir görmelisin.'' ''Francesca ne var ki?'' dedi. O sırada bir gök gürültüsü işitildi. Suzy kafasını salladı ama Francesca onun ne söylemeye çalıştığını biliyordu. Billy'nin dokunuşunu hala üzerinde hissediyordu. Akşam yemeğinin ardından odalarıyla uğraştılar. Suzy'nin giysileri tıpkı üniforma gibiydi. Neredeyse birbirlerinin tıpkısı etekler ve bluzlar. Tamamen aynı tarzda sütyenler, çoraplar ve külotlar. Yataklarını ranza haline getirerek odada daha fazla yer açmaya karar verdiler. Francesca yatak seçimini Suzy'ye bıraktı. Kız alt katı seçti. Kim ranzanın altında yatmak isterdi ki? Yağmur durdu. Yatakhane sorumlusu tüm öğrencileri odalarından dışarı çıkarttı. Hepsinin eline birer beyaz mum tutuşturdu ve onları üniversite birinci sınıf öğrencilerinin katılacakları toplantıya, kampüsü boydan boya yürüterek götürdü. Futbol stadyumuna girdiklerinde bandonun çaldığı marşları işittiler. Puslu bir yağmur başladı. Etrafta sıralar dolusu beyaz renkli katlanabilir ahşap sandalye göze çarpıyordu. Suzy ve Francesca arkaya yakın bir yere oturdular. Esmer kızlar. Francesca kötü birisi olarak anılmadan bu kızla arasına mesafe koymanın bir çaresini bulmalıydı. 50 metre kadar ötedeki kürsüde dekanın teki onlara hoş geldiniz dedi. Ardından orada toplanan kalabalığa siyah cübbeli, yüzünde kederli bir ifade taşıyan üniversite rektörünü takdim etti. Dekan yerine oturdu. İşte o an Francesca dekanın yanında duran adamı fark etti. O mavi gofre kumaştan dikili giysisi, o sarı saçlar ve o mesafeden dahi fark edilen beyaz dişler. Francesca bir an için gözlerinin yanıldığını düşündü. Sıcak. Ardından Suzy, Francesca'nın böğrüne dirsek atıp işaret etti. ''Bu üçüncü William Brewster von Arsdale'' dedi. Francesca bu sadece bir şakaydı diye karşılık verdi. Suzy yine suratında o ifade var diye ekledi. Francesca tıpkı birkaç yıl önce bir katili canlandıran Diana Dunn'ın filmde yaptığı gibi tek kaşını havaya kaldırmayı denedi. Billy rektörün konuşması boyunca elindeki kağıtlara çeşitli notlar aldı. Francesca ise bu süre zarfında dünyadaki salak aşklar arasında bunun en aptalcası olduğunu kendi kendisine yineleyip durdu. Rektör sürekli kuşağını çekiştiriyordu. Oradaki öğrencileri sağlarına ardından sollarına bakmalarını, görecekleri kişilerden birinin okuldan mezun olmayı başaramayacağını ve bu başarısız insanın kendileri olmayacağından emin olmaları için gereken her şeyi yapmalarını belirtti. Sonra koridorların sonunda dikilen süveterli liderlere herkesin mumunu yakmalarını söyledi. Ardından öğrenci başkanını tanıtmanın da kendisine büyük bir gurur verdiğini sözlerine ekledi. Tabii ki burada bulunup da Florida'nın taze meyvelerinden yiyen herkes bu ailenin sadık bir üyesidir. Dekan bir an kıkırdamak için sustu ve konuşmasından ne kadar memnun olduğunu vurgulayacak bir tavır takındı. Bayanlar ve baylar, Bay William Brewster von Arsdale. Susi bunun sadece bir şaka olduğunu söylediğini sanıyorum dedi. Francesca omzunu silkti. Van Arsdale narenciyelik mi? 14. ayrımın sonu. Sayfa 136.